Mustafa Kemal'in Selanik bölgesinde görev yaptığı sırada kendisini yakından tanıyanlardan Kılıçoğlu Hakkı'nın Faleh Rıfkı Atay'a yazdığı mektup üzerinden devam ediyoruz. Bu mektupta Mustafa Kemal hakkında duygu ve düşüncelerini aktarıyor Kılıçoğlu Hakkı. Devam edelim. Güçlüklerden bıkıp usandığı da olmuştur sanıyorum. Akşamlar evine giderken Kolordu karargahı yolumun üstünde olduğu için arada bir atta iner, Mustafa Kemal'in yanına gider, laf atardık. Bir defasında onu yapayalnız buldum. Nuri, yani Nuri Jonker ve İzzettin Çalışlar gitmişlerdi. Beni dostça karşıladı. Siz şöyle buyurunuz, benim bitirilmesi gereken bir işim var, sonra beraber çıkarız, dedi. Çok sürmedi, birlikte çıktık. İki yolun kavşağındaki bir çeşmenin yanında birden durdum. Hakkı Bey, ben askerlikten çekileceğim. Bir yere mutasarrıf olup gideceğim, dedi. Dona kaldım. Aklınızı mı kaybettiniz? Olacak iş mi bu? Ben şahsınızda büyük bir kumandan görmekteyim, deyince kaba bir küfür savurarak ben bu heriflerle anlaşamıyorum. Onlarla yapamayacağım, dedi. Biraz sabırlı olun. Onların ömürleri uzun değildi. Her şey düzelecek, cevabını verdim. Beyaz Kale bahçesine girdik. İçerken hep aynı sözleri tekrarladım. Böyle bir şey yapmayacağınızı söyleyin de evime rahat gideyim, dedim. Güldü. Yıllar sonra Anafartalar zaferi olunca ona Biga'dan bir telgraf çektim ve şöyle dedim. Kehanetimin bu kadar çabuk çıkacağını tahmin etmezdim. Zaferinizi tebrik ederim. Artık ordudan ayrılmıştım. Emekliydim. Bana telgrafla cevap verdi. Teşekkür etti ve karargahına davet ederek Akbaş'a çıkınca bana telefon et. Otomobilimi gönderir, sizi aldırırım, diyordum. Çok sevindim. En iyisinden 2000'lik rakı ve birçok meze hazırladım. Bir arabaya atlayınca Çanakkale'nin yolunu tuttum. Ama felek yar olmadım. Düşmanın attığı bir bombadan ayağım yaralandı. Biga'ya döndüm. Ona emanetlerini gönderdim. Bir mektubunu aldım. Mektup burada bitiyor. Tekrar kitaptan devam edelim. Bu sıralarda Arnavutluk'ta ayaklanmalar vardır. Bir türlü yatıştırılamaz. İki komutan birbirlerini kıskanmışlardır. Birinin yaptığı ötekine uymaz. İstanbul'dan Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın gönderilmesi lazım gelir. Mustafa Kemal, Selanik'te kurmay heyetindeki görevindedir. Sanki bir gün bu işi çözmek ona düşecekmiş gibi de Arnavutluk'taki ahraketleri inceleyip durur. Her şey kötü gitmektedir. Asker, Çilova Boğazı'nı bir türlü geçemez. Hatta Cafer Tayyar, sonradan general, Çilova Boğazı'nı geçmek için aldığı emre "İtaat varsa da takat yok" diye o vakit ağızdan ağza dolaşan cevabı verir. Başlangıçta ayaklanmayı ne kadar hafife aldıklarını gösteren bir fıkrayı o vakit orada hizmette bulunan Aziz Samih'ten dinlemiştim. Komutan, "Telaş etmeyin çocuklar," demişti. Bunlar bir somun ekmeği, biraz kalkan delen dolmasın, birkaç da fişek de gelirler. Birkaç gün sonra 2000'i ekmek ve fişek almak için döner. Yarısı geri gelir. Sonra 1000'i gider, yarısı döner. Geri kalanları da ben 3-5 altına satın alırım. Mahmut Şevket Paşa komutayı almaya geldiği için yanında kurmayı yoktu. Selanik'te kendisine Mustafa Kemal'i verdiler. Daha trene binince Harbiye Nazırı'nın geldiği belli olması için emir yağdırma isteği belirir. Mustafa Kemal, acele lüzum yok, bir defa durumu anlayalım, der, önüne geçer. Üsküp'te komutan Şevket Turgut Paşa'yı telgraf başına çağırırlar. Nerede hangi kuvveti olduğundan haberi yok. Kurmay başkanı da öyle. Kurmay heyetinden Kazım Karabekir gelir. O da karanlıkta. Fakat karşı taraftan konuşunun yalnız kol ağası Mustafa Kemal oluşu hepsini çileden çıkarır. Hele pek kıskanç olduğu için Kazım Karabekir ifrit kesilmiştir. Mustafa Kemal, Mahmut Şevket Paşa'ya durumu görüyorsunuz. Eğer başarılı olmak isterseniz Selanik'ten bazı arkadaşları getireceğiz, diyor. Nuri, İzzettin gibi yakınlarından bir takım kendilerine katılmıştır. Mustafa Kemal, kendini anlayan bu arkadaşları kuvvetlere dağıtmıştır. Bastırma hareketi başarıyla sona ermiştir. Geçilemeyen boğazda kimsenin burnu bile kanamaz. Başarı Mahmut Şevket Paşa'nındır ama hareketi Mustafa Kemal ve arkadaşları idare etmişlerdir. bir veya yukarı rütbede olanlar bunu çekememişlerdir. Mahmut Şevket Paşa'dan Selanik'ten getirdiklerinin orada bırakılmamasını istemişler. Maksat hepsini rütbelerinin yerine oturtmak ve üstlerinden yahut yan yana bakmak. Mustafa Kemal yalnız kendi gitmekle kalmaz, arkadaşlarını da götürür. Son akşam kurmayların sofrasında "Kalırım ama hepinizi kumanda etmek için kalırım eğer isterseniz." Mustafa Kemal 1910'da bir ara Fransa'da Picardy manevralarına gider. Topçu Rıza Paşa ve Ali Fethi ile beraberdir. Her akşam harita üzerinde ertesi günkü hareketler üzerine tahminlerde bulunulurmuş. Mustafa Kemal sıkılgan mizaçlıydı. İyice açılıp konuşabilmesi için bu sıkılganlığı giderecek kadar sinirlenmeli, ya bir görev heyecanı doğmalı yahut içkiyle silkinmeliydi. Fransızcası da serbestçe konuşabilecek kadar kuvvetli olmamıştı. Mustafa Kemal kalpaklı Osmanlı subaylarını kendilerinden bile saymayan parlak üniformalı, iddialı ve gururlu yabancılara biraz ürkerek yaklaşmış. Yavaş yavaş farkına varmış ki birçokları hayli basittirler. İtici ve uzaklaştırıcı dekorun altındaki zaafı sezince kendine cesaret gelir. Bir defasında arka arkaya 2-3 konyak içerek haritaya yaklaşır. Biraz kendi, biraz arkadaş yardımıyla ertesi günkü hareketler üzerine tahminlerini söyler ve hareketleri takip etmek için en iyi yerin onlar tarafından seçilen yer olmadığını ileri sürer. Yukarıdan şöyle bakıştılar ve dağılmışlar. Ertesi gün Mustafa Kemal hak kazanır. Sofrada yanına bir Miralay düşer. Bir aralık ona der ki, "Dün akşam sizin dediğiniz herkesinkinden doğruydu. Fakat..." Bir şey söylemekle söylememek arasında duraklama geçirdikten sonra Mustafa Kemal'in başını göstererek, ne diye bu tuhaf başlığı giyersiniz? Başınız da bu oldukça kafanıza kimse itibar etmez," der. Tenkitlerini hoş görmeyen üstlerince Selanik'te 38. Piyade Alayı Komutanlığı'na tayin edilmesi de mesleğinde ciddi bir adım olmuştur. Hikayeyi o zaman o aynı alayın 1. taburunun 3. bölüğünde takım komutanı bulunan Ziya Kılıç'tan dinleyelim. Alay komutanı Miralay, yani albay, Saadettin Bey gözlerinden rahatsız olduğu için izin almıştı. Aynı günün akşamı Kolordu'nun günlük emrinde 5. Kolordu'dan Kurmay Kolağası Mustafa Kemal Bey'in alay komutanlığı vekilliğine tayin edilmiş olduğu bildiriliyordu. O vakitler alaylar 4 taburluydu. Bu olayın tabur komutanı binbaşı rütbesindedir. Tabii bir Kurmay Kolağası'nın böyle bir alay komutanlığına getirilmesi bütün komutanları şaşırtmıştır. Bir gün sonra alay komutan vekilinin alayı teslim almak üzere geleceği haber verildi. Alay kışla meydanında teftiş durumuna girildi. Biraz sonra beyaz ata binmiş, uzunca boylu, gür, dik bıyıklı ve keskin bakışlı Kurmay Kolağası geldi. Usul gereği en kıdemli tabur komutanı tekmil haberi verir. Mustafa Kemal Bey alaya yaklaşınca gür bir sesle "Merhaba asker," dedi. O tarihlerde yoklama ve teftişlerde komutanlar askere "Selamün aleyküm" derler, asker de "Aleyküm selam" diye cevap verirdi. Alışmadığı bu tek kelimelik selam karşısında asker biraz irkildikten sonra aynı kelimeyle cevap verdi. İşte o tarihten sonradır ki orduya bu tek kelimeyle selam usulü girmiştir. Atatürkçünün adına Mustafa Kemal'in devrimciliği daha o dönemden başlamış. Mustafa Kemal 2 saat gibi kısa bir süre içinde bütün bölük komutanlarını bölüklere basit tatbikat yaptırarak imtihandan geçirmiş. Başarı gösteremeyenlere hemen Selanik'teki talimgaha yollayarak yeni askeri usulleri öğrenmelerini sağlamış. Kısa zamanda 38. alayı Kolordu içinde örnek hale getirmiş. Herkes tarafından anlaşılmış ki bu 28 veya 29 yaşındaki kolağası rütbelerin basit sınırları içinde kalacak ve ölçülecek bir kimse değildir. Bir gece tatbikatından sonra Selanik'in doğusunda bulunan Karaburun'a doğru yürüyüş yapıyorlardı. Mustafa Kemal alayın başındaydı. Ufuk ağarmış, güneş doğmak üzere. Birden "Çocuklar!" der. "Neredeyse şafak sökecek. Yıllarca bu vatanın ufuklarında parlak bir güneşin doğmasını bekledim. Bakalım bu sabaha." Güneş doğdu. Fakat geceden kalma bulutlar pırıltısını gölgeliyordu. Mustafa Kemal, hayır, hayır. Beklediğim bu kara bulutlarla örtülü güneş değildir. Ben bulutsuz, gölgesiz bir güneşin doğmasını bekliyorum ve bekleyeceğim. Selanik'te bulunan bütün garnizon birlikleri alayın tatbikatına kendiliklerinden katılmaktaydılar. Verdiği konferanslara başka subaylar da geliyordu. Adeta bütün subaylar onun çevresinde ve çekiciliği altındaydı. Bu durumdan hoşlanmayan 3. Ordu müfettişi, kendisini Selanik'ten uzaklaştırmak için İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı dairesine tayin ettirmiştir. Tarih 13 Eylül 1911. Fakat İtalyanlar 27 Eylül 1911'de Libya'ya saldırdıklarında Mustafa Kemal İstanbul'da değil, Afrika'ya gidecekti. Balkan Savaşı'nda donanmamız yenildiği vakit başında bulunan Hamidiye kruvazörü ile denize açılarak Yunan kıyılarını döven, bir hayli zaman yakalanmaksızın Akdeniz doğusunu korkusu altında tutan Rauf Orbay, ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İzzet Paşa kabinesinde Bahriye Nazırı olmuş, Mondros Mütarekesi heyetine başkanlık etmiştir. Rauf Orbay, saltanat rejimine bağlı ve gelenekçi olduğundan Cumhuriyet devrinde Atatürk'ten ayrılmış ve onunla dargın olarak ölmüştür. Kültürü kıt, dünya görüşü dar fakat namuslu bir adamdı. Nitekim Atatürk öldükten yıllarca sonra Kuvayi Milliye Devri'nin Kazım Karabekir, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy gibi büyük tanınmışları ile bir toplantıda "Hiçbirimiz olmasaydık Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk gene başarırdı. Ama o olmasaydı hiçbirimiz onun yaptığını yapamazdık" deme dürüstlüğünü göstermiştir. Mustafa Kemal'in Libya sergüzeşti üzerine onun hatıralarında aydınlatıcı bilgiler vardır. Rauf Orbay, Mustafa Kemal'i kendisinin de gönüllü olarak katıldığı hareket ordusu İstanbul kapılarına geldiği vakit Mahmut Şevket Paşa karargahında tanımıştı. Mustafa Kemal 31 Mart'ta 1. Ordu ayaklanması sebeplerini şöyle anlatmıştı. İttihat ve Terakki reisleri hükümet kuvvetini meşruluk prensiplerine aykırı olarak şahıslarında toplamışlar ve serbest seçimle gelen bir millet meclisi yerine asker kuvvetine dayanarak zor ve şiddet kullanmışlardır. Bu fikri İttihatçı arkadaşlarıma da söyledim durdum fakat anlatamadım. İşte hükümet kuvvetlerinin yani hükümet etme yetkisinin hukuk çerçevesinde gerekli şekilde dağıtılarak kuvvetler ayrılığı prensibinin değil de şahıs üzerine toplanmasının ne kadar yanlış olduğunu İttihat ve Terakki'nin ileriki dönemlerinde ve imparatorluğun yok olma sürecinde gayet net görüyoruz. Umarım ki içinde bulunduğumuz dönemde de hukuk içinde kuvvetler ayrılığı prensibiyle olması gereken cumhuriyet yine şahıslarda toplanmaz ve kurumsal olarak cumhuriyet devam eder. Biraz sonra Harp Divanı'nda görev alan Rauf Bey, yargılama sırasında Mustafa Kemal'e hak verdiğini ve artık ittihatçı şahsiyetlerle eski yakınlığını kaybettiğini de söyler. Hatıralarını anlattığı sırada ben Atatürk'e sormuştum. Afrika'ya gidip İtalyanlarla dövüşmek faydasızdı. Bir başarı umuyor muydunuz? Kendisinin yanıtı: hayır. Fakat Enver ve arkadaşları gideceklerdi. Halk gitmeyenlere vatanseverlik görevini yapmamış sayacaktı. Sizin kahramanlığınız lafta diyecek olanlar da çoktu. Selanik'te sefere hazırlandığı sırada arkadaşlarına Trablus dönüşünde gene buralara gelebilecek miyim? Selanik'i Türk elinde görebilecek miyim? Diye hayıflanıyordum. Arnavutluk hareketleri sırasında kurmay başkanlığı ettiği Harbiye Naziri Mahmut Şevket Paşa'ya da ordu üzerine fikirlerini söylemiş. Sonra paşanın da cemiyete söz geçirebildiği yok demiştim. Mustafa Kemal'in askerlik ile siyaset arasındaki ayrımı kafasında çok net. Daha o dönemlerden görüyoruz. Yani askerlik yapacak olanlar askerlik yapsın, siyaset yapacak olanlar siyaset yapsın. Askerlerin siyaset yapmasının ne siyasete, ne ülkeye, ne millete herhangi bir katkısı olabilir. Dolayısıyla kendisinin düşüncesi gördüğünüz üzere çok net. Askerlik yapmak istiyorsan, savaşmak istiyorsan buyur askerlikte kal ve savaş. Hayır, benim düşüncelerim başka. Ben vatana, millete siyaset yoluyla hizmet etmek istiyorum diyorsan o zaman o dönem tabii cemiyet siyaset kurumunun içerisinde kal ve siyasi olarak hayatına devam et. Burası çok net. Devam edelim kitaptan. İtalya'ya geçmek üzere Mısır'a gittim. Yanında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin miting hatipliğini yapan Ömer Naci ile fedai subaylardan Sapancalı Hakkı ve Yakup Cemil birlikteydim. Bunlar hem orduda hem politikadaydılar. Mustafa Kemal için hiçbir zaman anlaşmadığı Enver'le işbirliği yapmak da bir fedakarlıktı. Rauf Bey bu subayları yanında görmesine şaştığını söylemesi üzerine Mustafa Kemal, Ömer Naci ile bir eski dostluğum var. Konuşmaktan hoşlanırım. Ama hiçbiriyle fikir birliğim yok. Ne yaparsınız? Zorlayıcı haller beni yol arkadaşlarına mecbur etti cevabını verir. Yıllar sonra bana yetişme yolunda Libya'daki savaşında ikinci imtihanını verdiğini anlatmıştım. Orada subay sıfatlı haydutlar vardı. Elleri tabancalarındaydı. Fedai ve kabadayı. Bunlar kızınca öldürmekle tanınmışlardı. Benim için ya ölmek ya bunları emretmek lazımdı. Silahıma tutundum. Çadır altında şiddet gösterdim. Sert davrandım. Emirlerimi kendilerine geçirdim. En sonunda hepsine hükmettim. İlk attığı zar kendi hayatıydı. Böyle iddiatçı fedailerin kendi logotinde karşılığı kasaptı. Şimdi burada birinci ve üçüncü imtihanların ne olduğunu merak edeceksiniz. Sırası değilse de kendinden aldığım gibi anlatayım. Birinci imtihan Harbiye'de ve subay olduğum sıralarda başımdan geçenlerdi. Üçüncü imtihan Dünya Harbi'nde beni Doğu Cephesi'ne gönderdiler. Her şey bozuk, ordu bitkin. Kendi şerefimi ve orduyu kurtarmak lazım. Uzun bir savaşmayla başardım. Bu tecrübeler bana sabrı, bir fikre bağlanmayı ve o fikirde durmayı ve sonra da insanları öğretmiştir. Sonra bakışları parıldayarak bir gerçeği de öğrenmiş oldum. Tehlike insandan kaçar. Tekrarlayalım. Tehlike insandan kaçar. Siz yeteri kadar cesur, yeteri kadar atmış olduğunuz veya atacağınız adımları bilirseniz, hazırlıklarınızı iyi yaparsanız, geleceği, halkı, toplumu iyi okursanız, karşınıza çıkacak olan tehlike bir şekilde sizden kaçacaktır. Atatürk ne diyor? Tehlike insandan kaçar. Enver, Libya'da Bingazi bölgesinin sivil ve askeri idaresini üstüne almıştı. Enver, iddiatçı liderler sırasındaydı. Aralarında anlaşmazlıklar çıkacağını şüphe etmeyen Rauf Bey, bu şüphesini kendisine sezdirince Mustafa Kemal, karşınızda düşman var. İtalya orduları ile çarpışmak için yoktan kuvvet var etmek lazım. Bir de siyasi fikirler yüzünden ayrılığa düşersek sonu bozgundur, dedi. Rauf Bey'in, belki Bingazi bölgesine gitmemeniz doğru olmaz demesi üzerine de bana verilecek askeri görevleri yerine getirmek ve siyasi tartışmalardan kaçınmak kararındayım. Vakit geçirmeden düşmanla vuruşmaya gidiyorum. Herhangi bir sebeple bunu yapamayacak olursam dönmeyi başka herhangi bir davranışta bulunmaktan daha doğru bulurum cevabını verir. Eğer çalışma arkadaşlarınız, yola çıktığınız kişiler, belirli bir hedef doğrultusunda yola çıktığınız kişiler sizinle aynı fikirde değillerse o vakit hedefe odaklanıp yani yapacağınız işe odaklanıp onu bitirmek sizin hayrınızadır. Sizin için en iyisi budur. Mustafa Kemal önce Tobruk'a gitti ve burada komutan bulunan Ethem Paşa'nın kurmaylarını üstüne aldım. Tobruk'taki İtalyan kuvvetlerine karşı saldırıya geçti. 9 Ocak Tobruk Savaşı o çevrede ilk savaş ve ilk başarı olmuştur. Daha sonra Derne'ye giderek oradaki kuvvetlerin komutasını ele aldı. Sonuna kadar Derne bölgesi komutanlığını başarıyla yapan Mustafa Kemal'in gösterdiği yüksek kabiliyet oradaki muhaliflerinin de dikkatini çekti. Mustafa Kemal 25-26 Nisan 328 tarihiyle ve Derne Osmanlı Kuvvetleri Komutanı imzasıyla yazdığı bir mektupta der ki: "Bilirsin, ben askerliğin her şeyden fazla sanatkarlığını severim. Burada sanatın bütün gereklerini uygulayacak kadar zaman ve bu zamanla edinilebilecek vasıtalar olursa işte o vakit milletin istediği hizmeti yapmış olacağız. Hayatımın bugününe kadar orduya faydalı bir kimse olmaktan başka vicdanında bir emel beslemedim. Çünkü vatanı korumak ve milleti mesut etmek için her şeyden önce ordumuzun eski Türk ordusu olduğunu dünyaya bir daha göstermek lazım olduğuna çoktan inanmışımdır. Bu inanç yüzünden ihtimal ifratçı görünmüşümdür. Fakat zaman saf ve temiz kafalardan çıkan hakikatleri kabul edilmese de bir gün uygulandırır. Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanları ve subayları ile bir akşam eğlencesi tertip etmiştik. Mektubumu çadırıma dönüşümde yazıyorum. Bu güzel kalpli, kahraman bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük kumandanların gözlerinde vatan için ölmek aşkını okuyorum. İçimde büyük bir sevinç ve gurur ile kendilerine vatan mutlak selamet bulacak, millet mutlak mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur," derim. İşte bu vatan ve bu topraklar bu şekilde kurtuluyor. Vatan, okuyalım tekrar, vatan mutlak selamet bulacak, millet mutlak mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Zaman geçtikçe Mustafa Kemal'e bağlı olanlarla elleri tutanlar arasında sürtüşmeler kendini göstermiş ve azmak üzereyken Balkan Savaşı çıkması üzerine iki komutan da vatana dönmüşlerdir. Bu kısmı burada bitiriyoruz.